Ayrım 21.
Şefik, dinle beni. Dahiliye nazırısın. Huzura daima çıkabilecek vaziyettesin. Kâr veya zararı %100 bir kumar oyna. Madem ki Tevfik Paşa müstakbel padişahın sadrazamı kalabilmekten başka bir gaye takip etmiyor, Sultan Hamid'e vaziyeti sen gidip anlat. Büyük bir kan dökülmeksizin sade metanet gösterilmesi, sade kan dökülmesinden korkulmadığının anlatılması sayesinde bu derme çatma ordunun geldiği yere yollanabileceğini ona temin et. Seni iş başına getirdiği, yani sadaretle harbiye ve bahriye nezaretlerini uhdene tevcih ettiği takdirde 3-4 gün içinde kendisinin taht ve tacını her türlü tehlikeden kurtarabileceğini ona temin et. Şefik pek büyük bir tehlike içindeymiş, adeta kendisine ateş sarmış da kaçmak istiyormuş gibi yerinden fırlamıştı ve sapsarı kesilmiş yüzünden bütün kanı uçmuştu. Nimet de sararmıştı fakat konuşunca kalın sesi aynı sükun içinde yükseldi. Tekrar soruyorum, Sultan Hamid mukavemete karar verirse vaziyete hakim olmak mümkün müdür? Tamamıyla mümkündür. Sultan Hamid'in tahta kalmasını memleket için daha hayırlı farz eder misin? Ve 9-10 ay evveline kadar 2. Abdülhamit'i tarihin bildiği en kanlı müstebitlerinden biri olarak kabul etmiş ve kendisine karşı sonsuz bir kin beslemiş bulunan adam, geçen gün huzuruna çıkışında gördüğü pek nazik muamelenin hala tesiri altında ve onun bir vezirine ait bütün bu yaldızların, kadifelerin ve ipeklerin ortasında artık hiç tereddütsüz şu cevabı verdi. Evet, çünkü Sultan Hamid'in düşmesi üzerine başlayacak yeni devirde birbirini takip edeceği muhakkak olan buhranlar ve isyanlar kadar zekasızlığını kimsenin inkar edemediği çökmüş, hastalıklı bir padişah beni korkutuyor. Şu halde yarın sabah erkenden yıldıza git. Padişaha bütün vaziyeti anlat. Tüfekçilerin mukavemet teklifleriyle doğrudan doğruya dahiliye nazırının hem de İttihat ve Terakki saflarından gelmiş bir dahiliye nazırının teklifi ve taahhüdü farklı şeylerdir. Sultan Hamid'in bütün tereddütlerini, korkularını yen, kendisini tamamıyla ikna et. Anlıyor musun? Her şeyi anlatacaksın, her şeyi açık söyleyeceksin. Vekayi'nin seyrine daha fazla seyirci kalırsa İstanbul'a girecek kuvvetlerin kendisini ıskat edeceklerine, hatta kurulacak bir divanı harbe hakaretler içinde götürülerek muhakeme edileceğine kendisini ikna et. Mukavemet ettiği ve mağlup olduğu takdirde ölümle karşılaşmak ihtimalinden korkuyorsa şunu iyi bilsin. İtaat ve tevekkül takdirinde ölüm ihtimali yine vardır. Hatta bu ihtimal 100 kere daha fazladır. Niçin hayretle bakıyorsun? Elbette ki daha fazladır. Sultan Hamid'i haksız yere tahttan indirdiklerini milletin zannetmemesi için elbette ki kendisini 31 Mart'ın en büyük mesulü diye ilan edecek, sırtına mücrim yafrası yapıştırıp, alnına mücrim damgası basıp kendisine mahkum edeceklerdir. Mukavemet etmemekle Sultan Hamid kendisini kurtaramayacak, belki zelil bir ölümle ölecektir. Fatih ile Yavuz'un torunu olduğunu, kendisine yıllardan beri mal edilen cebinliğin sadece bir iftira olduğunu ispat için hiç değilse şerefli bir ölümle ölsün. Ve Nimet, kalbi çatlayacak gibi nefes nefese, gözlerinden birdenbire dökülen yaşlarla sustu. Eli şakağında, gözleri yerde uzun bir düşünceye daldı. Sonra başını kaldırınca kocasının bir koltuğa oturmuş, kendisinin bu murakabeden sıyrılmasını bekler gördü. Birbirlerine baktılar. Şefik ayağa kalktı. Abdest alıp Kur'an okuyacağım dedi. Nimet onun ağzından abdest ve Kur'an sözlerini ilk defa duyuyordu. O gece yan yana olan karyolalarını terk etmeden ve bunun tamamen birlikte geçecek son geceleri olduğundan habersiz sabaha vardılar. Nimet ancak gün ağarmak üzereyken fakat pek derin bir uykuya adeta düşer, yuvarlanır gibi daldı ve kocasının fecirle beraber kalkarak ancak bir şekersiz kahve içip arabayı hazırlattığını ve uykudan uyandırtıp yanına yaverini almaksızın gittiğini bu gidişten ancak 2 saat sonra uyanınca öğrenebildi. 49. Yıldız Sarayı'yla etrafına şimdiden metruk bir yer hali gelmiş, tenhalık, sessizlik çökmüştü. Vaktin pek erken olmasına rağmen Sultan Hamid kendisini çok bekletmedi ve Şefik'i huzura musahiplerden Nadir Ağa götürdü. Şefik koridorlarda hiç yaver ve mabeyinciye tesadüf etmedi. Hepsi de başlarını alıp gitmişler miydi? Padişahın sırtında sivil, lacivert renkte bir elbise vardı ve pek sakin, korkusuz, telaşsız bir adam tesiri veriyordu. Şefik'i mutadı ve çiğle ayakta kabul etti ve iki adım ilerleyerek kalın heybetli sesiyle ''Buyurun beyefendi'' dedi. Şefik padişaha temennalarla yaklaştı ve o kadar fazla eğilerek eteğini öpmeye teşebbüs etti ki Sultan Abdülhamit adeta bir tevahuş duygusu içinde ''Estağfurullah'' diyerek geri çekildi. Bir koltuğa oturup karşısında huzuruna çıkan nazırları oturtmak mutadında bulunduğu sandalyeyi gösterdi. Şefik bu sandalyeye oturduktan sonra Sultanahmet ilk defa olarak yalnız huzuruna kabul ettiği dahiliye nazırını 33 yıllık bir saltanat boyunda son kemal derecesine erişen nafiz bir bakışla sararak kendi kendine ''Daha çok genç bir adam, geçen günkü hükmümde hata etmemişim'' diye düşündü. Onun bu kadar erken gelişini heyeti vükela namına bir karar arzı maksadına atfetmiş, bildirdiği tahttan feragat teklifini heyetin de tasvip ettiği ve keyfiyeti arzdan Tevfik Paşa utandığı için cemiyetten yeni ayrılmış yahut ayrıldığı sanılmış bir adamın yolladığı zannına düşmüştü. Hatta belki de bu feragatin bir an evvel yapılması istenecekti. Fakat kendisini tahttan kendi dileğiyle inmeye davet için gelmiş adamın böyle ayaklara kapanır gibi tavırlar alması ihtimali var mıydı? Sultanahmet derhal hakikati keşfetti. Dahiliye nazırı bir maceralı işe girişmek, korkunç bir maceraya atılmak sevdasında idi ve kendisini siper olarak öne geçirmek istiyordu. Tam bir dakika süren sükuta son vererek dedi ki, ''Mühim bazı mazuratta bulunacağınızı musahibe haber vermişsiniz.'' ''Buyurun, dinliyorum.'' Şefik hafifçe kızarmıştı. Hatta ilk sözler ağzından biraz zahmetli, adeta kekeleye kekeleye çıktı. Bununla beraber lisanına yavaş yavaş selaset geldi ve güzel konuşulmasını, bir mevzuun güzel anlatılmasını seven Sultanahmet, kendisini adeta memnuniyetle, sözlerini hiç kesmeksizin, hareketsiz ve yüzünün hatları sabit, gözleri biraz dalgın dinledi. Harekat ordusunun bir taraf olduğu ve zat-ı hümayunlarına karşı hiçbir sui niyet beslemediği hakkındaki teminat tamamıyla Efendimiz'i ifale matuf bir takım yalanlardan ibarettir. Gerek şimdiki halde bu ordunun başında bulunan Hüsnü Paşa'nın, gerek pek yakında gelmesine intizar edilen Mahmut Şevket Paşa'nın isteseler dahi alınacak kararlara hakim olamayacakları kanaatindeyim. Berlin'den koşup gelen Enver Bey ile diğer küçük rütbeli zabitler vaziyete şimdiden hakim olmuşlardır ve bunların hepsi de inkılabın eksik kalmış olduğu kanaatini daima ileri sürmüş, bu kanaati müdafaa ede gelmiş kimselerdir. Ellerindeki kuvvetle bir kere zahmetsizce İstanbul'a girerlerse, hukuku mukaddesiyi şahanelerine en vahim şekilde tecavüz edilmemesi imkan haricindedir. Sultanahmet birden cevap vermedi. Sonra kelimeleri tane tane söyleyerek dedi ki, 31 Mart hareketinin zuhurunu en küçük bir teşvikle kolaylaştırmadım. Meşrutiyete sadakat hususundaki yeminime tamamen riayet ettim. Tamamen sadık kaldım. Bu cihetle vekayi'in seyrini müsterih olarak takip için kendimde hak ve kudret görüyorum. Zat-ı Hümayunlarının 31 Mart vakası karşısında tam bir dürüstlükle hareket buyurmuş oldukları ve bu hareketin azami derecede zararsız bir şekilde geçip gitmiş olmasının mücerret nüfuzu Hümayunları eseri bulunduğu muhakkaktır. Fakat bunu tarih yazacaktır ve tarih her şey olup bittikten çok sonra kalemi eline alır. Bu derme çatma ordu neyüzübillah İstanbul'a girecekse ve onu getirenler kim ve garezlerini tatmin için zat-ı hümayunlarına karşı türlü iftiraya kalkışacaklarsa, kendilerine silahlar teslim edilip kuvvetler dağıtıldığına göre müdafaa ve tahavvuz vasıtası ne olacaktır? Tarihin sesini yıllarca beklemek icap eder. Fakat her şey birkaç gün içinde olup bitebilir. Sultan Hamid'in koyu mavi ve çukura batmış gözleri daha düşünceli oldu ve omuzları hafifçe eğildi. Ecdadı ızamım arasında en uzun müddet saltanat sürmüş olanlar silsilesine inayeti Rabbaniye eseri olarak dahil bulunuyorum. 33 yıla yaklaşan bu saltanat müddetinin artık sonuna varması mukadderse bu düşünceyle müteselli olabilirim. Bununla beraber mukadderata mutlak surette boyun eğmiş görünerek karşısındaki adamı buna kani yollamayı da münasip bulmadı. Esasen mukavemet fikrini müdafaa eden bu cümlelerin arkasından müsbet bir teklif, kabule layık bir söz de gelebilirdi. Ve Şefik Bey'e teşvik eden bir bakışla bakarak onu mukabeleye davet etti. Bunun üzerine Şefik dedi ki, suyu niyetine kati bir kanaatim olan bu ordunun derme çatma bir kuvvetten ibaret bulunduğuna, İstanbul'un şahsı Hümayunları uğrunda fedai can etmeye müheyya kuvvetlerine karşı mücadeleye girişince mutlaka mağlup olacağına sarsılmaz bir emniyetim mevcuttur. Askerim ve bundan şüphe etmiyorum. Ne çare ki saye-i şahanelerinde azasından bulunduğum kabinede kati kararlar almak için lazım gelen kudret ve azim mevcut bulunmamaktadır. Sadrazam Tevfik Paşa kulunuz, tabii şeriat içinde mükemmel bir hariciye nazırı olmasına imkan veren efsafa sahipse de böyle buhranlı bir devrede işleri yürütebilecek iktidarda değildir. Harbiye Nazırı Ethem Paşa'ya gelince 31 Mart akşamı ve gecesi askeri teskin için sarf ettiği gayretlerden çok yorgun düşmüş olup mütemadiyen kalp buhranları geçirmektedir. Gelecek günlerde emir ve kumanda için takati kalmamış bulunuyor. Bütün bunlar doğru sözler, isabetli görüşlerdi. Sultanahmet tamamıyla tasdik eden bir eda ile dinliyor, daha sonrasını neticede söylenecek şeyleri bekliyordu. O kadar teşvik eden bir edası vardı ki, en sonda söylenecek sözleri söylemekte artık bir tehlike kalmadığına, yolun neticeye doğru açılmış ve düzeltilmiş bulunduğuna Şefik emniyet getirdi. Ve sanki ağzından nimet konuşuyormuş gibi, o derecede kendisinin hükmü ve telkini altında heyecanın biraz ürperttiği bir sesle, Osmanlı tarihinin mühim bir yaprağını çevirmek teşebbüsüne giriştiğinden emin, ağır ağır, her sözle gayeye biraz daha yaklaşmaya çalışarak şu sözleri söyledi. Mesned-i Celil-i Sadaret'in harbiye ve bahriye nezaretleri de vekaleten tevcih olunmak kaydıyla uhde-i çakaraneme ihsan buyurulmasını istida ediyorum. Bu takdirde İstanbul'daki kuvve-i askeriyeyi yekpare bir kale halinde mukaddes taht-ı hümayunları etrafında toplamayı ve Ayastefanos'a gelmiş olan bu derme çatma orduyu pek kolayca geldiği yere yollamayı yeminle taahhüt ediyorum. Sultanahmet bu sözlerle içten içe ürperdi. 10 aylık hürriyet milletime ne derecede serkeşlik vermiş ki bir eski binbaşı 3 gün eriştiği dahiliye nazırlığını da kafi bulmayarak huzuruma geliyor. Ve benden bir çırpıda sadareti harbiye ve bahriye nezaretlerini istiyor diye düşündü. Bundan sonra da bu adamın tahkik ettirip tafsilatıyla öğrenmiş olduğu hayatına nazaran Hüseyin Hilmi Paşa zamanında muhalefete geçişinden itibaren İttihatçıların emriyle danışıklı dövüş bir oyun oynaması ihtimali hatırına geldi. Bu müracaatı yine İttihatçıların emriyle yapması, maksadın kendisini ifade edip ileride mesul edileceği bir harekete sevk olduğu ve kendisine bütün kuvvetler ve selahiyetler teslim edilecek olan bu gizli İttihatçının İstanbul'un ve sarayın kapılarını daha kolaylıkla açmaya hazırlanması, birbirine pek uyan, birbirini pek tabii bir şekilde takip edecek bir takım hareketler değil miydi? Şu halde huzurunda korkunç bir sahtekar ve düşman vardı. Bütün oyununun keşfedildiğini de kendisine katiyen hissettirmemek lazımdı. Sultanahmet yüzüne rikkat ve muhabbet dolu bir ifade vererek, bilhassa büyük gazap köpürmelerine yaraşan kalın sesini yumuşatarak cevap verdi. Hakkı şahanemde gösterdiğiniz bağlılıktan hakikaten ve cidden müteassisim. Bunu daima muhafaza edeceğimden ve eğer tahtı saltanatta kalmaklığı mukadderse, söylediğiniz, layık olduğunuzdan da şüphe etmediğim makama sizi getirmekle hislerimin samimiyetini bir gün ispat edeceğimden şüphe etmeyiniz. Fakat pek uzun olan tecrübeme inanın, şu günlerde herhangi bir mukavemette bulunmayarak bütün gayreti iki ordu arasında kan dökülmemesine temine sarf etmek münasiptir. Ben meşrutiyeti bütün vekelayı Aksireyde bulunmaya hazır hissettiğim halde iade ettim. 93'te de meclisi toplamamak 7 iktidarımda idi. Mithat Paşa silinip gitmişti. Halbuki hem meclisi topladım hem de devam ettirmeye çalıştım. Bu defa meşrutiyeti iade ettiğim sırada ahkamına katiyen ve ebediyen sadık kalacağımı söylemiştim. Bu sözümde durmadığıma dair tek delil gösterilemez. Şimdi vicdanım tamamıyla müsterih olarak bekliyorum. Eğer bir takım hainler ve gareskarlar hukuku şahaneme ve hayatıma karşı bir harekete hazırlanıyorlarsa, gizli maksatları bu ise Allah'ın lehvi mahfuzda yazdığı nasıl değiştirilebilir? Sultan Abdülhamit ayağa kalktı ve hareketsiz durdu. Ancak ortaya varan boyuna ve nahif vücuduna rağmen her zaman uzun ve heybetli bir adam tesiri vermişti ve bu anda bu tesiri her zamandan çok veriyordu. Bütün saltanatı müddetince yıllar ve yıllarca her an halledilmek ve öldürülmek korkusuyla titremiş, en gülünç yalanlara ehemmiyet vermiş ve çok kere inanmış bulunan bu adam şu anda kendisine düşman bir ordunun ayak seslerini bu yarı metruk sarayın sessizliği içinde duymasına ve her tehlikenin bütün tehlikelerin başının üzerinde kanat gerdiğini hissetmesine rağmen böyle müsterih ve mütevekkil konuşurken hakikaten büyük görünüyor, meşhum vehimlerine mağlup olarak işlediği bütün suçlardan da nefsini temizliyordu. Şefik artık ağzını açıp davasını bir daha müdafaa edemedi ve padişahın ayağa kalkarak verdiği gidiş izni gereğince tekrar temennalarla eteğini öpmek üzere kendisine yaklaştı. Sultan Hamid hafifçe geri çekilerek ve kalın sesine yine yumuşak bir eda getirerek "Tekrar tekrar teşekkür ederim oğlum." dedi. O huzurdan çıktıktan sonra da Abdülhamid Han birden endişeli, nihayetsiz derecede yorgun, en yakınında bulunan iskemleye çöktü. Bu adam teşebbüsü duyulduğu takdirde yarın İstanbul'a girecek bir hareket ordusunun kendisini asla affetmeyeceğini elbette düşünüyordu. Bu sebeple bu teşebbüsünden dolayı bir ceza görmemek ve hatta böyle bir teşebbüste bulunduğuna asla ihtimal verdirmemek için takım mefsedetlere girişeceğinden şüphe edilemezdi. Düşmanlarımın iddia ettikleri gibi gaddar ve zalim olsaydım bu herifi yıldızdan dışarı sağ salim çıkarmazdım diye düşündü. Fakat Sultan Hamid uzak ceddelerinin değil fakat bizzat dedesi 2. Mahmud'un tereddütsüz alabileceği böyle kanlı bir kararı değil, herhangi bir kararı da alamayacak kadar yorgun ve bitkin bir haldeydi. Hatta bu Şefik Bey isimli genç adamın hakikaten samimi olup kendisine sadaret verildiği takdirde taht ve tacını muhafaza edeceğine kati bir emniyet duymuş olsaydı bile karşısına çıkan son fırsatı yakalamak cesaretini nefsinde hissedemeyecekti. Bir türedinin tahakkümü ve minnetleri altında saltanat sürmek çok acı, 66 senelik bir ömürden ve 33 senelik bir saltanattan sonra dayanılamayacak kadar acı bir şey olurdu. Kaldı ki hareket ordusunun İstanbul'a girip vaziyete hakim olduktan sonra kendisini tahta bırakması ihtimalini düşünürken adeta ürperdiği anlar olmaya başlamıştı. Bu takdirde kabul etmesi icap edecek zilletler gözünün önüne gelerek kendisini dehşetle ürpertiyordu. Doymak bilmeyenlere kırmızı atlas kese içinde paradan, mahfaza içinde mücevherden saraya kadar mütemadiyen atiye ve ihsan dağıtmak, her an hükümdar gururundan, halife şerefinden ve padişah hukukundan bir şey feda etmek, her an bir takım yeni ve çoğu küstah çehrelere gülümsemek, akranca iltifatlar etmek, dün göğsüne asmak mecburiyetinde kalmış olduğu kırmızı hürriyet kordelasından da gülünç yeni ziynetler takınmak ve buslara ziyafet verdiği gece bardağına su koyacak kadar nefsine eza ettiği sırada Ahmet Rıza Bey'in tavsiye etmiş olduğu veçile yarın başına kuzu derisinden kalpak geçirmek ve yine onun o gece istediği koca Dolmabahçe Sarayı'nı çarıklı poturlu mebuslara ikram etmek, bütün bu feci gayretlere ve fedakarlıklara rağmen de her an yine yeni bir şüphe telkin edip, yeni şüphelerden, yeni korkulardan helak ola ola yaşamak. Böyle geçecek günlerin, ayların ve senelerin ağırlığını düşünürken Sultanahmet dehşet içinde kalıyordu. 10 Temmuz'dan beri geçen 9-10 aylık bir zaman içinde uğradığı tecavüzleri ve gördüğü hakaretleri anlamamış gibi davranabilmek, metin ve mütebessim görünebilmek için kendi kendini yemiş, bütün takatini sarf etmişti. Rahat bırakılacağından, hayatına kastedilmeyeceğinden emin olabilse, tahtı terk edip Çırağan Sarayı'na gitmeyi, orada 28 yıl kılına dokunmaksızın yaşattığı büyük biraderi 5. Murad'ın yerini almayı memnunlukla kabul edecek, bunu padişah bırakılmaya tercih edecekti. Artık o kadar yorulmuş ve bezmişti. 50. Şefik Yıldız Sarayı'ndan ayrıldığı zaman Nişantaşı'ndan geçmeye ve makamına biraz daha geç gitmeye cesaret etmedi. Bu gecikiş tehlikeli bir takım tefsirlere ve tahkiklere yol açabilirdi. Esasen de şimdi karısının karşısına çıkmak, Sultan Hamit'le konuşulmuş şeyleri bir bir anlatarak muvaffakiyet elde edemeyişinden dolayı nefsini müdafaa etmek kudretine sahip değildi. Arabacıya Baba Ali'ye emrini verdi ve Beşiktaş-Tophane yolu ile İstanbul tarafına geçerek makamına vardı. O gün meclis-i vekala olmayacağı için sabahleyin pek erken kalkmayı zaten pek sevmeyen Sadrazam Paşa henüz gelmemişti. Ve bunun kendisine bir an müsterih ediverişine Şefik sonra hayret etti. Akşama kadar ziyaretçilerin ardı arası kesilmedi ve hiçbiri ötekini tutmamak şartıyla haberlerin sonu gelmedi. Makedonya'dan gelen kuvvetin İstanbul'a girmemesi için tavassutta bulunmaları maksadıyla sefaretler nezdinde yaptığı teşebbüsün hakim kalması üzerine Berat Mebusu ve Arnavut Mebuslar grubunun reisi İsmail Kemal Bey'in yani kendisinin Dahiliye Nazırlığı makamına geçmesini temin etmiş olan adamın İstanbul'dan kaçtığı da bu alınan haberlerden birini teşkil etti. İkindi vakti Sadrazam tarafından çağırtılmış ve bu yaşlı kadın tabiriyle mızmız adamın yanına giderken Makedonya dağlarında birkaç yıl eşkıya ile çarpıştığı müddet hiç duymadığı, hiç tasavvur etmediği bir korku geçirmişti. Acaba Sultan Hamit'ten vaziyeti öğrenmiş olan Sadrazam gizli teşebbüsünü yüzüne çarparak kendisini istifa etmeye mi davet edecekti? Fakat Sadrazam'ın odasına girip aynı teşrifatla ve aynı nazik ve hatları fazla sakin çehreyle karşılaşınca büyük bir nefes aldı. Tevfik Paşa'nın bir şeyden haberi yoktu. Gündelik işler üzerinde bir konuşma için kendisini çağırmıştı. Son takdim edilen evraka imza atıp Nişantaşı'na dönmek üzere arabayı emrettiği esnada bugün öğle yemeği yememiş olduğunu ve teneffüs odasında yemeğin hazırlandığını birkaç kere haber verdikten sonra hademelerin bundan vazgeçtiklerini Şefik fark etti. Giderken odasına müzeyyen ve ağır eşyaya, pek geniş yazıhaneye, kendisine kâfi görmeyerek daha büyüğü ile, en büyüğü ile değiştirmeye kalktığı bu Dahiliye Nazırlığı makamının debdebeli manzarasına bu odaya bir daha hiç ayak atmayacağını sanki düşünmüş gibi uzun uzun baktı. 51. Şefik Bey Nişantaşı'na ahalisinin daha gün kararmadan, endişeli, evlerine çekildikleri ve taş üstünde taş kalmamaya kadar yarından her felaketi bekledikleri çok tenha ve karanlık bir şehir sokaklarından geçerek vardı. Araba harem kapısının önünde durduğu zaman başını yukarı kaldıran genç adam karısının küçük salonunda bulunduğunu pencerelerdeki ışıktan anladı ve merdivenleri hızla çıkarak bu odaya gitti.